Ayrım 6. Bebeklikten erişkinliğe dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Atilla Turgay. Sayfa 72. Nörotransmitter mekanizması. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda beyin yapısı ve işlevlerindeki bozuklukları basitleştirmek mümkün değildir. Beyinde hücreler ve hücre organları arasında iletişimi sağlayan taşıyıcıların nörotransmitter, hareket ve etkilerinin de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluşumunda etkisi vardır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve başka ruhsal ve nörolojik bozukluğu olmayan çocuk, genç ve erişkinlerde hücreler arası bilgi taşıyan kimyasal ileticiler, nörotransmitterler yeterince yapılır, beyin hücreleri arasındaki boşluğa salgılanır. Bunlar gereken işlevleri yapacak kadar yeterli ve etkindirler. Kendilerinden sonra gelen hücreyi uyarırlar, görevleri bitince de yok olmazlar ve bir önceki hücreye geri dönüp depo edilecekleri çok küçük kesiciklere giderler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda ise gerek dopamin, gerekse norepineprin adı verilen kimyasal ileticiler normalden azdır ve çok gereksiz bir hızla daha görevlerini yapmadan birinci hücreye geri dönerler. Bu nedenle de işlevlerde bozukluk meydana gelir. Benzeri olayların aynı şekilde gerek beyin kan akımında ve gerekse elektriksel akım bozuklukları biriminde kendini gösterdiği bilinmektedir. Elektrofizyolojik çalışmalar. Normal beyinde uyanıklık durumunda beyin hücrelerinin etkileşiminde sadece kimyasal değil elektriksel etkileşimden de söz ederiz. Sonraki sayfada bulunan grafik, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklardan birinin uyanıklık anında aslında beynin uykudaymış gibi elektrik dalgaları gösterdiğini vurgulamaktadır. Tek beyaz çizgi hastanın alfa, beta, delta, teta cinsi 4 beyin dalgasını, kalın renkli çizgiler ise aynı yaş ve cinsteki çocukların ortalamalarını göstermektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda özellikle davranış bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun bir arada olduğu çocuklarda önemli elektrofizyolojik bozukluklar saptanmıştır. Çocuklarda gözlenen az uyaran verme, azalan EEG aktivitesi uyarıcı ilaçlarla giderilebilmektedir. Beyin çalışmaları dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu oluş nedenlerini açıklamada önemli bir yer kaplar. Tedavide kullanılan ilaçların nasıl etki ettiğinin, beyinde ne gibi değişiklikler yaptığını anlayarak da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluşumunda ve sürdürülmesinde rol oynayan olguları anlayabiliriz. Böylece bir yandan tedavinin etkinliğini artırırken bir yandan da tedavi ve önlem geliştirme yolunda adımlar atılabilir. EEG anormallikleri uyarıcı ilaçlarla düzelebilir. Bütün bunların yanında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk, genç ve erişkinlerde beyinde şeker metabolizmasında bozukluklar tanımlanmıştır. Kandan verilen radyoaktif glikoz ile işaretlenmiş maddenin beyinde tüketilirken pozitron emisyon tomografi ile sayarak tedavi için kullanılan metifenidat verildiğinde beynin solgunluğunun geçtiğini, glikozun daha iyi tüketildiğini görüyoruz. Tedavinin beynin biyokimyasal ve elektrofizyolojik bozukluklarını düzelttiği, aynı zamanda hastanın sorun çözme başarısını yükselttiği görülmektedir. Ritalin, beyinde glukoz tüketimini artırmaktadır. Beyin çalışmalarının özeti. Bir çalışma dışında, Matoro ve Ark, 1997, tüm çalışmalar beynin çeşitli bölgelerinde hacim azalması bulmuşlardır. Çalışmalar, ön beyin prefrontal bölgeden daha içlere ve cerebelluma kadar kaymaktadır. Özel bir bölgeden çok tüm beyinde bozukluklar vardır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bir hacim azlığı ve nörotransmitter yoksunluğu bozukluğu gibi görünmektedir. Biyolojik bozukluklar, kalıtım çalışmalarını doğrularken diğer yandan da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun tıbbi bir bozukluk olduğunu ve ilaç tedavisinin gereklerini doğrulamaktadır. Beyin çalışmalarını özetlemek gerekirse, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu karmaşık bir sorundur. Genetik ve ailesel özellikler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun oluşumunda kalıtımın meme kanserinden, astımdan ve şizofreniden daha fazla etkili olduğu belirtilmektedir. Anne ya da babada dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olması, çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu görülme riskini %50-60 artırmaktadır. Yakın akrabalarda olması ise riski %10-30 artırır. Evlat edinilen çocuklarda yapılan çalışmalar, evlat edinen ailede dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmasının çocuklar açısından riski artırmadığını göstermiştir. Bu da ailenin genetik katkısının bir göstergesidir. İkizlerden birinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa bir diğerinde de olma olasılığı 10'da 8, %80 olarak gösterilmiştir. Hangi kromozomun neresinde bozukluğa yol açan ve nesilden nesile bozukluğun geçmesinde önemli rol oynayan kalıtsal özelliğin olduğunu saptamaya çalışan birçok çalışma olmasına karşılık henüz kesin bir gen bulunamamıştır. Kalıtsal sorumluluğun birden fazla etkeni olduğu düşünülmektedir. Bu kalıtsal güçlü etkileşmenin önemli pratik yanı şudur. Aileler, öğretmenler, sağlık uzmanları aileden bir bireyde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bulunca başka bireyleri de gözden geçirmelidir. Bu bilginin erken tanı ve etkin tedavide önemi büyüktür. Genetiğin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu üzerindeki etkisi aşikardır. Ancak çocukların doğumda yaşadıkları sorunlar, gelişimsel sorunlar ve sosyal riskler de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluşumu üzerinde rol oynamaktadır. Psikososyal etmenler. Ailelerin en sık sorduğu ve endişelendiği konulardan biri, çocukların da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmasında kendi tutumlarının etkisi olup olmadığıdır. Ebeveynlerin tutumlarının etkin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda ailelerin tutumlarının bir nedenden çok bir sonuç olduğu düşünülmüştür. Sorunlar nedeniyle bunalan aile yanlış tutumlar sergilemekte, bu durum bulguların şiddetlenmesi veya başka sorunların eklenmesine yol açmaktadır. Çünkü tedavi sonrasında aile tutumları değişmektedir. Ayrıca ailelerin tutumlarını kendilerinde başta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olmak üzere başka ruhsal sorunlar olması da etkilemektedir. Benzer şekilde televizyon, oyun ve bunun gibi etkenlere erken yaşlarda uzun süre maruz kalmanın çevresel etken olduğuna ilişkin iddialar ispatlanamamıştır. Bülent Bey 45 yaşında, evli, 3 çocuk babası bir mühendisti. 14 yaşındaki oğluna dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı konulmuştu. Oğlunun okulda başarısızlığı, unutkanlığı, aşırı hareketliliği, uzun etkili metil fenidat tedavisiyle oldukça düzelmişti. Bülent Bey kendinde de aynı belirtilerin var olması nedeniyle oğlunun doktorunu görmüş ve ilişkinlerde de bu ilaçların yararlı olup olmadığını merak ettiğini söylemişti. İşte başarısı düşüktü. Dikkati dağıldığı için dosyaların arasında evrakları, hatta bilgisayarda verileri kaybediyordu. Zamanı ayarlayamıyor, istenilenleri unutuyordu. Bu nedenle geciktiği randevular, unuttuğu raporlar utanç kaynağı oluyordu. Sorumlu olduğu işlerin bütçesini ayarlayamıyordu. Kendine güveni azalmıştı. İşini yitireceğinden korkuyor, endişeler içinde mutsuz yaşıyordu. Erişkinlerin de ilaç tedavisine çocuklar kadar iyi cevap vereceğini öğrenince mutlu olmuştu. Doktor hem depresyonuna, hem anksiyetesine ve hem de dikkat eksikliğine iyi gelsin diye imipramin ile tedaviye başladı. Oldukça iyi sonuçlar alınmıştı. Aile, internetten bulabildikleri hemen her şeyi okuyor, bu bozuklukla baş edilmesinde etkin yöntemleri büyük bir ilgiyle dinliyorlardı. Hekimleri, en güçlü tedavinin ilaç değil, sorunu öğrenme ve baş etme çabaları olduğunu tekrarlayarak her şeyi bir tek ilaca bağlamamalarını öneriyordu. Birlikte görülen psikiyatrik sorunlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu birçok psikiyatrik bozuklukla birlikte görülebilmektedir. Tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve izlem açısından birlikte görülen hastalıkların bilinmesi önemlidir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olması diğer hastalıkların birlikte görülme riskini yükseltir. Diğer sorunların olması, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin yardım aramaya götürür, artırmaktadır. Aynı zamanda birden fazla bozukluğun birlikte olması sorunları da artırır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlarda olmayanlara göre daha fazla karşıt olma, karşıt gelme davranım bozukluğu, kaygı, depresyon ve madde kötü kullanımı olduğu görülmüştür. Bu sorunlar birlikte başlayabildikleri gibi özellikle tedavi edilmeyen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun sonucu olarak da ortaya çıkabilirler. Aşağıdaki tabloda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile birlikte sık görülen bozuklukların yaklaşık oranları verilmiştir. Aradaki sayısal farklılıklar, araştırmalarda farklı tanı ölçütleri kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak değişmeyen gerçek, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun birçok bozuklukla birlikte görüldüğüdür. Bozukluklar ne kadar fazla ve karmaşık ise tedavi o kadar zor olmaktadır. Tedavi için ilaç kullanılıyorsa, çok sayıda bozukluğu tek ilaçla tedavi etmek mümkün olmayacağından birden fazla ilaç kullanmak gerekebilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, eşlik eden başlıca bozukluklar. DEHB'nin %50 ile %80'inde bir başka bozukluk. %30 ve %70'inde karşıt olma, karşı gelme bozukluğu. %20 ve %30'unda davranım bozukluğu CD. %10 ve %40'ında öğrenme bozukluğu. %10, %30'unda majör depresyon ya da distimik bozukluk. %25'inde anksiyete bozukluğu. %10 ila %25'inde tik ve Tourette-Debe. Aşağıdaki tablo, Turgay ve arkadaşlarının Toronto'da yürüttükleri çok büyük bir örneklemli çalışmaları eşlik eden bozuklukların yaşa ve cinse göre dağılımını göstermektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu alt tipleri, eş bozukluklar ve yaş. Turgay, Ansari, Schwartz ve arkadaşları 2005, APA, N eşit 3559. Turgay ve arkadaşları 2008. Karşıt olma, karşı gelme ve davranım bozukluğu. Sık huysuzlaşma, büyüklerle tartışma, büyüklerin isteklerine karşı çıkma, kurallarına uymama, isteyerek başkalarını kızdıracak şeyler yapma, kendi yaramazlıkları için başkalarını suçlama, hemen darılma, çabuk kızdırılabilme ve alıngan olma, kendi yaptıklarından başkalarını suçlama, kızgınlık, kinci olma ve intikam almaya çalışma, karşıt olma, karşı gelme bozukluğunun belirtileridir. Davranım bozukluğunun ise temel özelliği o yaş için uygun olduğu kabul edilmiş toplumsal kuralların sürekli olarak çiğnenmesidir. Sık sık başkalarını kabadayılık yapma, tehdit etme, kavga başlatma, zarar verecek sopa, taş, şişe gibi şeyleri silah olarak kullanma, insanlara ve hayvanlara acımasız davranışlar, gasp, hırsızlık, cinsel saldırı, yangın çıkarma, başkalarının malına isteyerek zarar verme, aldatma amaçlı yalan söyleme, evden ve okuldan kaçma, habersiz eve gelmemek bu hastalığın bulgularıdır. Eğer bu belirtilerin 3 veya daha fazlası varsa, en az 1 yıldır sürüyorsa, o zaman çocuğa davranım bozukluğu tanısı konur. 3 yaş altında bunların çoğunu yapabilme yeteneği olmadığından tanı konulmaz. Ağır olgularda öldürmeye kadar giden saldırgan davranışlar olabilir. 10 yaşına kadar hiç belirti yokken sonradan başlamışsa, o zaman ergenlik tipi davranım bozukluğundan söz edilir. Çocukluk döneminde başlayan davranım bozukluğu daha ağırdır. Çocuklukta görülen karşıt olma, karşı gelme bozukluğu daha sonra davranım bozukluğuna dönüşebilir. Davranım bozukluğu ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok yakın ilişkiler içindedir. Karşıt olma, karşı gelme bozukluğunun en önemli belirtileri, otoriteye karşı gelmek, söyleneni, bekleneni yapmamak, babaları tutmak, kolay kızmak, başkalarını kızdırmak ve suçu başkalarında bulmak gibi özelliklerdir. Kolaylıkla anlaşılacağı gibi, bu özellikleri olan çocuk, genç ve erişkinlerde olumlu ve yakın arkadaş edinebilme ve sürdürme oldukça güçtür. Davranım bozukluğu olan çocuk ve gençlerde yapılan çalışmalar, bu bozukluğun ardında aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun baskın bir biçimde yer aldığını, ancak bu bozukluğun tanınıp tedavi edilememesi nedeniyle davranım bozukluğuna dönüştüğünü göstermektedir. Her dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve genç, davranım bozukluğu geliştirmeyebilir. Ancak davranım bozukluğu belirtileri gösteren dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve gençler çok ciddi bir biçimde ele alınmalı ve tedavi edilmelidir. Böylece davranım bozukluğu gelişmesinin önüne geçilebilir. Davranım bozukluğunun olumsuz yönleri son derece zararlı olabilir. Çocuk, genç ya da erişkinin evden alınıp kurumlara verilmesi ve bazen hapse girmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açar. Gençlik çağından erişkinliğe geçerken davranım bozukluğu belirtileri de olanlarda ve daha çok erkeklerde antisosyal kişilik gelişimi ve suça yönelime de sık rastlanmaktadır. Uzun süreli izleme çalışmalarım birçok davranım bozukluğu olan gencin yaşam beklentisinin azaldığını ve hapse girme olasılığının arttığını göstermiştir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve gençlerde karşıt olma, karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu olunca madde bağımlılığı ve suç çetelerine katılım tehlikesinin arttığı gösterilmiştir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma, karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğunda saldırgan davranış. Mert henüz 3,5 yaşındaydı. Anne ve babası ağlayarak anlatıyorlardı. Kendi çocuklarından korkar hale gelmişlerdi. Hep hareketli bir çocuktu ama yürümeye başladığı andan beri ev dahil hiçbir yerde huzurları yoktu. Bir dakika durmayan, oradan oraya koşturan, düşen, kendine zarar veren, gözü kara bir çocuk olmuştu. Durdan sustan anlamıyordu. Büyük küçük herkese vuruyor, tırmıklıyor, zarar veriyordu. Birlikte bir oyun oynamak, çizgi film seyretmek olanaksızdı. Hayvanlardan korkmaz, hiç tanımadığı kedinin köpeğin üstüne yürürdü. Mahallenin kedileri ondan kaçar olmuştu. Kreşe göndermişlerdi ama orada istenmiyordu. Diğer çocuklara zarar veriyordu. Resim, boya yapması olanaksızdı. O kadar az uyuyordu ki uyusa da biraz dinlensek diye bekliyorlardı. Tatile, yemeğe, komşuluğa gitmek imkansızdı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yaşı nedeniyle ilaca başlamak zordu. Aileye sınır koymaları, davranışları kontrol etmeleri için destek verildi. Aile ilişkileri ve tutumları, özellikle anne-çocuk ilişkisi düzeldikçe sorunlar azaldı. Anne, Mert'le olmaktan zevk almaya başladı. Kreşle işbirliği yapıldı, oyun süresi artırılmaya çalışıldı. Belli oranda rahatladı. Aile ve çocuk ilişkisinde düzelme oldu, olası sorunlar için takibi alındı. Ali 15 yaşındaydı. O yaşına değin hep başarısız ve davranış sorunları olan bir çocuk olarak gelmişti. Daha anaokuluna giderken arkadaşlarıyla geçimsizliği, oyunları becerememesi, çok konuşması, oturamaması, kurallara uymaması nedeniyle öğretmenleri ve diğer çocuklar ondan bıkmıştı. İlkokulda sonuç değişmemişti. Yerinde oturamadığı, arkadaşlarını konuşturduğu, dinlemediği, söyleneni yapmadığı için şikayetler ve cezalar peş peşe gelirdi. Derslerde başarısı düşüktü. Ev ödevlerini yapmıyor, yaptıklarını evde unutuyor, evdeki tekrarlara rağmen başaramıyordu. Annesi çantasına koyduğunda bile ödevini öğretmene vermeyi unuturdu. Ayrıca inatçı ve ters tutumu nedeniyle ailesi ve öğretmenleri ona kızardı. Her telefon çaldığında annesi Ali'nin sorunları nedeniyle aradıklarını düşünüp korkardı. Devamlı yakınılan bir çocuğun annesi olmaktan bıkmıştı. Kendi anne babası ve eşi ise Ali'yi iyi ve disiplinli yetiştiremediği için onu suçluyordu. Çocuğundan haz alamayan, eleştirilen bir anne olmaktan mutsuzdu. Bu tartışmalar nedeniyle eşiyle arası bozulmuştu. 14 yaşında Ali'nin sigaraya başlaması sorunları artırdı. Kendi gibi sorunlu çocukları bulup onlarla arkadaşlık ediyordu. Onlarla okuldan kaçıp sokakta sigara içerken yakalanıyordu. Sigara içmesin diye harçlığını kesmişler, bunun üzerine çarşıdan ufak şeyler çalıp ucuza arkadaşlara satarken yakalanmıştı. Anne baba olarak cüzdanlarını çocuklarından saklamak için kilitliyorlar ve bundan nefret ediyorlardı. En sonunda çocuk psikiyatrisine başvurmuşlar ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma, karşı gelme bozukluğu tanısı aldı. Aynı zamanda okuldan kaçma, hırsızlık gibi bulgular davranış bozukluğunu gösteriyordu. Hem ilaç hem de bireysel ve aile tedavisi önerildi. Ayrıca okulla birlikte çalışılarak sorunlarla baş edilmeye uğraşıldı. Tek başına metil fenidat kullanımı yetmedi. Bir iki kere okuldaki kavgalarda başka çocukları yaraladıktan ve çocuk mahkemelerine yollandıktan sonra tedaviye dispiridon eklendi. Saldırganlığı azalıp okula uyumu arttı ama davranışları, ailesiyle ilişkileri, okuma isteği ve başarısı kolay düzelmeyecek ve tedavisi birkaç yıl daha sürecekti. 6. ayrımın sonu sayfa 87.